Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Fetvalar ve Dikkat Noktaları başlıklı yazıyı paylaşacağız. Fıkıh hayatımızın her köşesini ihata eder. Bizler akil ve bali olduğumuz andan itibaren mükellefiz. Yeni tabirle yükümlüyüz. Rabbimizin emir ve yasaklarını yerine getirmekle yükümlüyüz. Efali mükellefin diyoruz, yani mükelleflerin işleri. Her işimizin bir hükmü var. Farz, vacip, sünnet, mendup, eftal, mübah, mekruh, haram ve müfsit. Bunların tafsilatı var. İnce ince ayrıntıları var, çeşitleri ve alt başlıkları var. Bunlar erbabına lazım. Birçok meselede mükellef için esaslı nokta şu olmalı: caiz mi, değil mi? Alimlerin caiz değil dediği hususta teferruatla uğraşıp kendine yol arama. Sigaranın hükmü hususunda böyle bir problem yaşanıyor. Sigarayı artık üreticileri bile üzerine kanser yapar, öldürür, sakat bırakır yazarak satıyorlar. Binlerce ilmi ve tıbbi araştırma yapılmış. Sigaranın akciğer kanseri, KOAH, kalp ve damar hastalıkları ve benzeri nice hastalığın başlıca sebebi olduğu tespit edilmiş. Organ nakli için sıra bekleyen birisinin sigara içtiği tespit edilirse sıradan çıkarılıyor. Yani bu organı senin gibi sağlığını hiçe sayan birine verip de israf etmeyiz diyorlar. İnsanlar toplu yaşanan hiçbir yerde sigara içemiyor. Ağır cezalar konmuş. Pasif içiciliğin bile ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verdiği ispatlanmış çünkü. Bütün bu gerçeklere rağmen bizim mükellef ama bazı hocalar mübah diyor, bazı hocalar mekruh diyor diye kaçamak bir fetva arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sigaranın hükmünün haram olduğunu söyledi. Diyanet bu hususta tek değildir. Birçok milletler arası fıkıh konseyi de bu fetvayı vermiştir. Zamanımızdaki alimlerin ekserisi de bu görüştedir. Dinimizin sağlığa zararlı olduğu, kanser yaptığı, ömrü kısalttığı kesinleşmiş olan bu maddeyi caiz görmeyeceği gayet açıktır. Yani sigara içmek caiz mi? Değil. Bunun ötesine geçip mekruh mu, mekruhsa tahrimen mi, tenzihen mi, haramsa haram li gayrihi mi, haram li aynihi mi gibi tartışmalar ancak ilim erbabının işidir. Mükellefe düşen bütün çeşitleriyle mekruhları da haramları da hayatından çıkarmaktır. Maalesef avam insan anlayışında mekruh kavramı öyle pek kaçınmasan da olur gibi bir manaya tenzil edilmeye başlanmış. Halbuki mekruh, şari'nin, şeriat koyucunun yapılmasını kerih gördüğü şeydir. Birçok durumda onun haramdan farkı sadece teknik açıdandır. Bu da mükellefi amel açısından ilgilendiren bir husus değildir. Eski alimler niçin sigara hususunda daha esnek fetvalar verdiler? Prensibimiz şu: bir meselenin hükmünü önce Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyede ararız. Eğer orada hükmü yoksa o şey hükümsüz kalmaz. Sadece insanlara değil, hem insanlara hem cinlere peygamber olarak hatta bütün alemlere rahmet olarak gönderildiğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatinin kıyamete kadar bütün hadiselere bir çözümünün olması gayet tabidir. Bu yeni meselenin hükmü, şeriatta hükmü olan şeylere kıyaslanarak verilir. Eğer yasaklayıcı hiçbir sebep bulunmazsa, o zaman o şeyin mübah olduğu kabul edilir. Asr-ı Saadet'te tütün bilinmiyordu. Tütün, Amerika kıtasından 1500'lü yıllardan sonra eski dünyaya geldi. Dolayısıyla bu tarihten önce yaşamış alimlerimizin de bu hususta bir fetva vermiş olmaları mümkün değil. O tarihten sonraysa tütün maddelerinin sağlığımız üzerindeki tesirleri hemen anlaşılmadı. Başlangıçta tütün sadece yakılıp tüttürülünce içene keyif veren, kullanmayanları ise kokusuyla rahatsız eden bir ot türü olarak görüldü. Tıp da gelişmiş değildi. Sigara içen bir insanın akciğerinin, içmeyen bir kişinin akciğerine göre nasıl kapkara bir sünger manzarasına büründüğünü gösteren röntgen ve benzeri görüntüleme cihazları o tarihlerde henüz yoktu. Zararları bilinmeyince, Kur'an ve sünnette de bizzat tütünü yasaklayan bir nas olmadığına göre tütün mübahtır diyenler oldu. Hatta bu otun tütsüsünde bir takım faydalar olduğunu ileri sürenler bile oldu. Fakat o zamanda tütün ekilecek toprağın ve buna harcanacak paranın israf olduğu, kokusununsa insanları rahatsız ettiği mülahazalarıyla mekruh hükmü verenler eksik olmadı. Geçmiş alimlerimizden bu bilgiler ışığında sigara içenler de oldu. Mekruh yahut şüphelidir diyerek birçok alim de ondan uzak durdu. Bir hususta tafsilatlı bilgi geldikçe onun hakkında verilen hüküm elbette değişebilir. Eksik bilgiyle verilen fetvalarda bu eksik bilgiler sebebiyle geçmişte sigara kullanan ulema ve salih insanların varlığı da bugünkü insanımıza sigara içme fetvası oluşturmaz. Kendisine böyle fetva arayanlar şu suali sorsunlar. Dün o esnek fetvaları veren veya bizzat sigara içen alimler bugünkü bilgileri görseler aynı fetvayı verir ve sigara içerler miydi? Yeni bilgiler ışığında alimler tütün ürünlerini hangi açıdan haram sayıyorlar? Dinimiz habaisi haram görür. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Tefsiri bir mealle, Allah'ın peygamber olarak ümmeti Muhammed'e insanlara göndermiş olduğu zat, onlara çirkin olan, pis olan şeyleri haram kılar. Onların zararına olan şeyleri onlara yasaklar. El-A'raf 157 El-Maide 4 Sigaranın ilmi verilerin ışığında artık habaisten olduğu pis, çirkin ve zararlı bir madde olduğu ortaya konmuştur. Tütünün insanları zor durumlara düşüren bir alışkanlık ve bağımlılık oluşturması da başlı başına bir habaset sebebidir. Tütün kullanmak, insanın kendi eliyle kendisini tehlikeye atmasıdır. Bu da haramdır. Malını ziyan etmesi israftır. Bu da haramdır. Yine de bu haramlığın derecesini ısrarla soranlar olacaktır. Buna cevap olarak elbette kıyas yoluyla haramlığına hükmedilen bir şeyin haramlığının doğrudan haram olan hamr, meysir, hınzır eti kadar ağır olmayacağını söyleyebiliriz. Yine tüketim miktarına göre şiddeti değişecektir. Fakat yeniden tekrarlayalım ki fetvadaki ana fikir Allah'ın muradını ve rızasını aramaktır. Bugün insanları sigara hususunda aldatan şey, onun zehrinin insanları yavaş yavaş öldürüyor olmasıdır. Hiç kimse baldıran zehrinin veya siyanürün haram olduğunda zerre kadar şüphe etmez. Çünkü bu zehirler insanı anında öldürür. Sigara ise doğrudan öldürmüyor. Sinsi bir şekilde belli bir süre sonra yapacağını yapıyor. Zararı herkeste eşit ve aynı şekilde görünmüyor. Hasılı, Müslümanım diyen bir insanın, kendini Müslüman olarak tanımlayan bir insanın bu maddeyi içmeyi haram olarak görmesi ve bundan zinhar uzak durması gerekir. Fetva bahsinde yapılan bir başka yanlışa temas edelim. Rabbimiz tesettürü emretmiş, lakin bazı kardeşlerimiz bu vazifeyi yerine getirirken bazı eksikler sergiliyorlar. Tesettürleri noksan yahut tesettürleri var da onun da mütenasip olan davranış olgunluğunda kusurları var. Böyle kardeşlerimize, başörtüsünü böyle takacağınıza hiç takmayın daha iyi gibi serzenişlerde bulunanlar oluyor. Böyle telkinler yanlıştır. Bu sözleri söyleyenlerin maksadı şu, bu şekilde tesettürlü olmuş sayılmıyorsunuz, kendinizi kandırmayın. Bunu yaparken iğneleyici bir dil kullanılmış oluyor. Fakat muhatabımız, böyle takacaksanız hiç takmayın telkinine gerçekten uyup iyice açılır saçılırsa böyle söyleyenler için vebal olmaz mı? Madem hiç farkı yokmuş, iyice salayım derse memnun olacağız. Bizim vazifemiz yarım tesettürü tam hale getirmek mi, yoksa yarımı hiçe, sıfıra indirmek mi? Benzer başka bozuk telkinler, namazı böyle kılacağına hiç kılma, anlamadan okuyacağına hiç okuma, bunları hep müsbet ifadeyle söylemeli. Gel şu namazı biraz daha yavaş kıl, namazını biraz daha tadili erkana riayetle kılsan ne güzel olur demeli. İnsan zulme ve cehalete meyyal yaratılmış. Tebliğ edeceğimiz kardeşimiz iki arada bir derede kalmış. Biraz o tarafa meyletmiş fakat biraz da bu tarafa meyli var ki büsbütün başını açmamış. Zikzak içinde. Onun bu tarafta tutunduğu dalı koparıp atmak doğru bir davranış değildir. Onu gel bu tesettürü Allah ve Resulünün razı olacağı şekle getirelim diyerek kazanmalıdır. Fetva bahsinde ifade karışıklıklarına rastladığımız benzer bir mesele de sakaldır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalını bir tutam uzatmış ve bize de uzatmamızı tavsiye buyurmuş. Günümüzde kimi Müslümanlar sakalını kazıtmıyor fakat bir tutam sakal da bırakamıyor. Bir santim bir buğday tanesi kadar bırakıyor. Tıraş makinelerinin düşük ayarlarıyla kısaltıyor. Bazı kardeşlerimiz bu şekilde kısaltanlara bidat yaptıklarını söylüyorlar. Halbuki doğru olan burada sünnetin eksik edasının varlığıdır. Bu bir bidat işlemek değildir. Alimlerimiz sakalı yüzün bir parçası olarak değerlendirmişler. Erkeklerin çenelerinde fıtri olarak sakal bitiyor. Bu sakalı kazımayı Allah'ın yaratışına bir müdahale olarak değerlendirmişler. Alimlerimiz kahir ekseriyetle sakalsızlığı sakalı çıkmış olan birinin sakalını kazıtmasını haram olarak değerlendirmişler. Sadece İmam Şafii Hazretleri sakal kesmeyi mekruh olarak görmüştür. Elbette bir takım siyasi ve içtimai sebeplerden dolayı istediği halde sakal bırakamayan Müslümanların mazeretleri kendileriyle Cenab-ı Hak arasındadır. Yani kimin özrü makbuldür veya değildir diye bizim tayin etme salahiyetimiz yoktur. Herkes kendi durumunu takdir edecektir. Binaenaleyh sakalı kazıtma haramlığından kurtulmak için yüzde asgari olarak bir sakal karartısının olması istenir. Bu buğday tanesi kadar olur, daha fazlası olur. Bu sünnet sakal değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet sakalı bir tutam bir kabza olarak karşımıza çıkıyor. Alimlerimiz Efendimizin sakalının elini çenesine koyduğunda bir kabzanın altından görünecek şekilde uzun bir sakal olduğunu söylüyorlar. Bu sünnet seviyesinde sakal bırakamayanların daha kısa tutmalarını bid'at değil, sünneti eksik işlemek olarak değerlendirmek daha doğrudur. Bunun bid'at olarak görülmesi için sakalın doğru bırakılma şekli budur diye bir ısrarın olması gerekir. Sakalı kısa tutanların böyle bir ısrarı ve iddiası bulunmamaktadır. Toplumda yaygın olarak karşımıza çıkan sigara, tesettür ve sakal mevzularında suallere cevap verirken anlayışları da doğru bir istikamete koymanın ehemmiyetine dikkat çekmeye çalıştık. Cenab-ı Hak cümlemize her zaman ve bilhassa son nefeste iman selameti versin. Müsbet düşünüp müsbet hareket etmeyi, mala yani ve habis şeyleri hayatımızdan çıkarmayı ve Allah Resulü'nün sünnetiyle müzeyyen olabilmemizi cümlemize nasip buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Fetvalar ve Dikkat Noktaları başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam. İlk olarak bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Ve şimdi de Özlem Abay'ın kaleme aldığı Tevekkül başlıklı yazıyı aktaracağız. Kim Allah'a güvenip tevekkül ederse, Allah ona yetişir. Talak 3. Kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl, buyurmuştur Mevlana Hazretleri Mesnevi'de. Bu hal ayet-i kerimede bize şöyle bildirilmiştir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razıdır. İşte bu mükafat, Rabbine haşyet duyana, saygı gösterene mahsustur. El-Beyyine 8. Allah'ın rızasını kazanmanın yolu, samimiyetle Rabbimize teslim olmaktır. Bunun için de kişinin dünya hayatında doğrulukla, yani sıdk ile yaşaması gerekir. Sıdk ile dinini yaşayan kişi, sadıklardan olur. Sadıklar, doğruyu söyleyip doğruya, yani Hakk'a davet eden peygamberler ve onlara hem inanç hem de amel bakımından uyup tasdik eden ümmetleridir. Bu işte başarıya ulaşıp Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaksa en büyük kalp davasıdır. Burada başarı büyüktür çünkü gaye de büyüktür. Gayemiz Allah'ın rızasıdır. Kulun Hakk'ın bütün tecellilerini kalben mutmain olarak kabul etmesi teslimiyettir. Bu teslimiyetle kul Rabbimizin rızasına kavuşacaktır. Bunun için de yaptığı her işte Allah'a dayanıp güvenmesi gerekir ki buna da tevekkül diyoruz. Sözlükte Allah'a güvenmek anlamındaki vekil kökünden türeyen tevekkül, birinin işini üstüne alma, ona güvenme manasına gelir. Burada güvenilene vekil denir. Bu yüzden bir kişinin kendini Allah'a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah'ı kefil bilip sadece ona güvenmesidir. Teslim olan kişi Allah'a boyun eğmiş ve hükmüne razı olmuştur. Gerçek mümin Allah'ın verdiği hükmün kendisinin verdiği hükümden daha hayırlı olduğuna inanır. Kalp sakin ve Allah'ın vaadine güven tamdır. Tevekkülün 3 derecesi vardır. Bunlar tevekkül, teslimiyet ve tevfiz. Tevekkül eden Rabbinin vaadiyle sükun bulur. Teslim olan Rabbinin bildirdiği her konuda Rabbini vekil edinir. Tevfiz sahibi ise Rabbinin her hükmünden, yani kaderden razı olur. Kader, Allah'ın bütün nesne ve olayları ezeli ilmiyle bilip belirlemesidir. İlahi takdirin zamanı gelince gerçekleşmesi ise kazadır. Gerçek anlamıyla tevekkül ve teslimiyet, İbrahim aleyhisselam'da kemalini bulmuştur. İbrahim aleyhisselam, mancınağa konulup ateşe atılırken bile, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diyordu. Tevfiz, yani razı olmaksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatıdır. Taif'te katlandığı eziyetlerden sonra Mekke'ye dönerken yaptığı dua bu manada çok önemlidir. "Rabbim, sen benden razı olana kadar sana tövbe ederim." Bir iş hususunda yapılması gereken her şey yapıldıktan sonra Rabbimize teslim olmak ve kader planında tecelli edene razı olmak gerekir. Böylece tevekkül, teslimiyet ve tevfiz gerçekleşir. Kul işini Allah'a havale etmiş ve sonuçta gerçekleşene razı olmuştur. Kader kilidi Allah'a aittir. Kul bu kilidi zikrullah, ibadet ve taat ile açmalıdır. Bunu yapabilen imanın tadını alır. Kula ait hayrın tamamı Rabbimizin rızasında gizlenmiştir. Rabbimiz razı olursa biz de razı oluruz. Bu yüzden kula düşen Rabbine teslim olmasıdır. Çünkü kişi rızkının nasıl ve nereden geleceğini, ölümünün ne zaman olacağını ve bir an sonra ne yaşayacağını bilemez. Kula düşen, kulluk vazifelerini yerine getirip sabırla beklemektir. Kendini, kendi benliğini unutursan seni yad ederler, anarlar. Kul olursan o vakit seni azat ederler. Kul işlerinin sonucunun ne olacağını ve neyin yararına olacağını bilemez. Nefsinin isteklerine karşı koyamazsa nefsi onu köle eder. Oysa Allah'ın rızasına talip olup işlerinin sonucunu Allah'a havale etmek, kulu başkalarının ve nefsinin esaretinden kurtarıp özgür eder. Kişi kısmetine razı olursa mutluluğu da yaşar. Yoksa Hakk'ı itham etmek, kaderle cedelleşip nefsinin peşine takılmak, bedbahtlığa davetiye çıkartmaktır. Kulun çektiği sıkıntılar, kendisine takdir edilen kadere razı olmamasından kaynaklanır. Kadere isyansa kişiyi yorar, üzüntüsünü artırır. Çünkü kişi razı olsa da olmasa da eline geçecek olan Rabbinin kendine takdir ettiğinden başkası değildir. rızada Allah'ın takdir ettiği kısmete razı olmak vardır. Ebu Ali Dekkak kadere rıza ve teslimiyet konusunda şöyle demiştir. Rıza belayı duymamak değildir. Asıl rıza hükme ve kazaya razı olmaktır. Kişiyi Allah'a vasıl eden en kısa yol rızadır ve kulun dünya hayatında cenneti yaşamasına vesiledir. Bu yüzden kulun hakkı razı etmek için kulluk vazifelerini gereği gibi yapması elzemdir. Hakkın rızasını kazanan kul Rabbinden razı olur. Hazreti Musa aleyhisselam bir münacatı sırasında Allah Teala'ya şöyle bir dileğini arz etti. İlahi, bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım zaman benden razı olasın. Allah Teala şöyle buyurdu. Buna gücün yetmez. Bunun üzerine Musa aleyhisselam secdeye kapandı. Sonunda Allah Teala şöyle vahyetti. Ey İmran oğlu, benim rızam senin kazama razı olmandır. Kulun teslimiyeti şöyle olmalıdır. Kaderinde vuku bulan kazaya teslimiyet göstermelidir. Gayesi de Allah'ı razı etmekten başka bir şey olmamalıdır. Bu takdirde Allah'la beraberliği yaşayabilecektir. Kulun her durumda halini muhafaza edebilmesi esas gayesidir. Bunun için de daimi hamd halinde olması gerekir. İbrahim aleyhisselam duasında Elhamdülillahi ala külli hal demiştir. Allah Teala'nın kuldan istediği her halükarda hamd halinde olmasıdır. Çünkü bela, imtihan, denenme insan içindir. Ve kul Rabbine kulluğunu güzel yapması için denenecektir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle vahyetmiştir. Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Taha 131. Allah Teala gözlerini dikme buyurarak dünya hayatının çekiciliğine kapılmaması konusunda Habibini dahi ikaz etmekte ve bize de bir edep öğretmektedir. Rabbimizin bizim için takdir ettiğinin, bizim için daha hayırlı ve kalıcı olduğunu bildirmektedir. Çünkü bir şey ya senin kısmetindir ya da değildir. Veya insanları fitneye düşürmek için yaratılmıştır. Eğer bir şey senin kısmetinse, Rabbimiz onu sana gönderir. Değilse sana nasip olmaz. Dünya hayatı ise insan için kapılıp gittiğinde en büyük fitnedir. Eğer bu dünya hayatında kâr etmek istiyorsan, Rabbine dayan, güven, izzet bulursun. İnsana güvenmek seni zelil ettiği gibi Rabbinden de uzaklaştırır. Cenab-ı Hakk'ın taksimine razı olmayan kuldan Allah hoşnut olmaz. Bu fani dünya için kimsenin eline ayağına kapanma der Sadi Şirazi Kuddise Sirruhu. Yazımızı Rabbimizden razı olan kullardan olmamız dua ve niyazıyla Talak suresinin 3. ayeti kerimesiyle nihayetlendirelim. Kim Allah'a güvenip tevekkül ederse Allah ona yetişir. Özlem Abay'ın kaleme aldığı Tevekkül başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenlerimiz. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı bu akşamlıkta. Bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.